Ayrım 7. 7. gün İhsan Oktay Anar. Sayfa 78. İhsan Sait cebinde gazeteye sarılı bir şişeyle Yahane sokaktaki huzur kıraathanesine girdiğinde Rebaz bir beyzade ile şatranç oynamaktaydı. Beyzade taşları bizzat ellemek yerine uşağına talimat veriyor, zavallı uşak da istikrah ederek tutula tutula cilalanmış ve iyice yağlanmış taşları efendisinin sahibinin dediği yerlere koyuyordu. Beyzadenin etrafında bir pehpehçi kalabalığı vardı ki bu taife ona efendimiz veziri ileri sürünüz, rok yapınız, aa bakın size kış diyor terbiyesiz gibi laflar ediyor, anlaşılan bahşiş bekliyordu. Nihayet Rebaz'ın ağzından şu söz çıktı: kış ve mat. Hem sevinçliydi ama hem de üzgündü. Sevinçliydi çünkü tam 19 şişe şarap kazanmıştı. Üzgündü çünkü bu şaraplar Chateau Margaux olmayacaktı. İşte tam bu sırada gözlerinde ancak mat esnasında peyda olan ışıltı hem de ziyadesiyle yine belirdi. Çünkü gözleri İhsan Sait'in bir eliyle dibinden, diğer eliyle de ağzından tutup havaya kaldırarak ona adeta takdim ettiği şişenin üzerindeki etikette sabitlenmişti. Etikette şunlar yazıyordu: Chateau Margaux. Rebaz şişedeki mennu iksiri o gece sabaha kadar bitirdi. Ama o gece yarısından hemen sonra ahizesi olan biri arz atmosferinde hertz dalgalarının taşıdığı o garip sözleri kulaklığından şöyle işitebilirdi: şşt, pıt pıt pıt, pat derz, geviner bekoms, hundert, markeşt, pat pıt pat pat, halo, z, halo, pıt pıt pat, hış, verz, z, zint, mein namez, pıt pıt, ıst, it, İhsan Sait, pat pat, z, name, Hermann Fornst, Zeppelin, z, schönt, z, z, zu, treffen, z, müsens, das, termoyene, nişen, vertil, erfunden, z, z, haben, z, pat, z, der, signal, ist, hış, in, ordun, z, danke, schön, z, pat, pıt, pat, hış, lassen, z, uns, spielen, z, pıt, pat, z, f, zehz, hış. İhsan Sait mikrofondan Herman adındaki bu şahısla konuşurken Rebaz'a onun hamlelerini bildiriyor. Bu şarapçı da bir şatranç masasının başında olduğu halde fersahlar ötedeki rakibiyle oynuyordu. Rakibini şöyle mat etti: Herman E2, E4, Rebaz AG8, F6. Herman E4, E5, Rebaz AF6, D5. Herman AG1, F3, Rebaz D7, D6. Herman FF1, E2, Rebaz AD5, F4. Herman FE2, F1, Rebaz D6, X, E5. Herman AF3, X, E5, Rebaz VD8, D5. Herman AE5, F3, Rebaz VD5, E4. Herman FF1, E2, Rebaz AF4, X, G2. Herman ŞE1, F1, Rebaz FC8, H3. Herman D2, D3, Rebaz AG2, H4 artı. Herman ŞF1, E1, Rebaz AH4, X, F3 artı. İhsan Sait'in keyfi iyice yerine gelmişti. Çünkü Alman artık her oyundan sonra ortaya konan paranın ikiye katlanmasını teklif ediyordu. Zıt bay yedemt pıt hış spiel wird dast geldit zerz Ferdoppel tıt tıt tıt tıt cızıt. Birkaç gün sonra İhsan Sait tramvayın sahanlığında sol eliyle demir parmaklığa tutunup boştaki sağ ayağını parke taşlarıyla döşeli yola sarkıtmış, ikide bir çanını çın çın çalan vasıtanın Deutsche Bank'a yaklaşmasını bekliyordu. Yüksek kaldırıma gelmeden yola atlayıp kazandığı ivmenin tesiriyle birkaç adım koştu ve hem zaruri fizik kanunlarının bir icabı hem de yaver giden şansıyla kendisini bankanın açık kapısı önünde buluverdi. İçeride her gün deste deste banknotlar, kese kese gümüş ve altın paralar saymasına rağmen maaşı alt tarafı 300 kuruş olan veznedar, İhsan Sait'in önüne her birinin ön yüzünde birinci Friedrich ile ikinci Kaiser Wilhelm'in suretleri, arkasında ise pençelerini açmış korkunç bir kartalın bulunduğu 20 adet gümüş 5 markı bir bir koydu. Allah nasip ederse ileride kazanacağı para 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 gibi giden rakamlar silsilesinin yekûnu kadar marka olacaktı. O yüzden veznedarın eline sıkıştırdığı birkaç zavallı gümüş para solda sıfır kalırdı. Çünkü terzi mezurasıyla ölçüldüğü kadarıyla 60 santimlik koca bir kafaya sahip Rebaz, şatranç dahisinin tekiydi. Şatranç müptelası Alman, eğer memleketinde iktisatlı davranır ve kadına kıza para yedirmezse, bu gidişle onun sille servetini kasasından boşaltabilirdi. İhsan Sait gülümsedi ama bu sırada esiveren şiddetli lodos parke taşlarla döşeli yoldaki onca çöpü, kuruyup tozaklanmış at dışkılarını, pis kağıt parçalarını ta havaya savurunca mendiliyle ağzını kapattı. Kulaklarda uğuldayan lodos Karaköy meydanının altını üstüne getirmişti. Branda tenteler rüzgarda patırdıyor, atıştırmaya başlayan yağmurlu açılan şemsiyeler tersine dönüveriyordu. Ancak bu hercümerç İhsan Sait'in keyfini pek bozmadı. Kapıldığı hayallerle köprüden Eminönü'ne geçerken ardında bir gürültü işitince duraksadı. Dönüp baktığında tekerleklerinden biri artık nedense dingilden çıktığı için arka tarafı ahşap döşemeler üzerine çöken bir kupa arabasına doğru koşturan kalabalığı fark etti. Anlaşılan atlar bir şeyden ürkmüşlerdi. Kupa arabasını çeken hayvanları irkilten bir şey bir ceylandı. Ve gerçekten de kiremit rengi sırtındaki beyaz benekleri, uzun ve zarif bacakları, iri ve güzel gözleriyle çok sevimli bir hayvandı. Kupa arabasının açılan kapısından inen bey, birine "Hayvanına mukayyet olamıyor musun? Utanmaz!" diye bağırmaktaydı. Arabanın fırlayan tekerleğine bakan bey, "Bu zararı nasıl karşılayacaksın terbiyesiz?" diye çıkıştıktan sonra ortaya gelen polisin kulağına bir şeyler fısıldadı. Ceylanın sahibi, görünen şahıs, bir dervişti. Aylardır Allahü Teala'nın dağlarında gezdiğinden olsa gerek, saçı sakalı birbirine karışmıştı. Diğer dervişlerin tersine, sırtında post yerine üzerinde sabit kalemle 125 LBS yazılı bir çuval vardı ve gerçekten de fena kokuyordu. İhtiyar mı genç mi olduğu anlaşılamayan bu adam, İhsan Sait'i fark edince gözleri parıldadığı halde şöyle nida etti: "Baba, babacığım." Boynuzundan tuttuğu ceylanla İhsan Sait'e yaklaşıp elini öptü. İhsan Sait'in mahcubiyetten yüzü kızarmıştı. Cemiyet içinde hiç de gurur duyulamayacak, hayatta kaybetmiş yegane elbisesi bir un çuvalı olan meçhul bir şahıs tarafından elinin öpülmesi onun gibi bir namussuzu elbette mahcup ederdi. İşin garibi, her ne kadar saçı sakalı tarumar olsa da derviş tıpkı ona benziyordu. İhsan Sait adam akıllı sıkılarak elini çekti ve tamam, anlaşıldı. Ne kadar para istiyorsun? Dağlarda hala Allah'ın peşinde olacağını, pazarda para peşinde olsaydın bu duruma düşmezdin," dedi. Ama derviş, "Baba, beni bir gün tanıyacaksın. Ben oğlun Ali İhsan," diye bağırmıştı. Bu sırada polis, Evlatlık iddiasındaki Ali İhsan'ın kolunu tutmuş, bas bas bağıran beyin arabasına verdiği zararı ödemesini istiyordu. Ali İhsan bunun üzerine onlara dönüp, "Hiç param yoktur, yeminliyim. Tam 3 yıldır elime tek kuruş değmiş değildir. Ben para denen şeyi ellemem. Dedim ya, yeminliyim," dedi. Kalabalıktakiler, "Hadi hadi, sana sadaka veren oluyordur." Yahut, "Parayla imanın kimde bulunduğu belli olmaz," gibisinden laflar ediyorlardı. Bunun üzerine arabası hasar gören bey, "Ceylanını versin, para vermese de olur. O hayvandan 5 okka et çıkar," deyince Ali İhsan, "Hayır, o ceylan bana ait değildir. Dağda peşime takıldı, o hürdür. Benim arkadaşımdır. Onu size bırakmam," diye bağırmaya başladı. Polisin sopası işte bu anda sırtına indi. Fazla dayanamayan İhsan Said, yüreği sızıldamış olmalı ki cüzdanından 50 kayme çıkardıktan sonra öfkeli beye, "Efendim, bu para zararınızı karşılar, kabul buyurunuz ve delikanlıyla ceylanını bırakınız," dedi. Öfkeli adamın üzerinde padişahımızın tuğrası bulunan 20-34.223 seri numaralı parayı alıp şikayetinden vazgeçmesi üzerine polis gitti ve kalabalık yavaşça dağıldı. Ama birkaç kişi hala fesi kalıplı, fraklı, frenk gömlekli, papyonlu ve rugan iskarpinli baba ile sırtında sadece bir çuval olan sözde oğluna bakıyordu. Utanıp sıkıldığı için bir an önce başından salmak istediği hırpani dervişe, "Paraya ihtiyacın var mı?" diye sordu. Çünkü zengin olduğundan dolayı onun gibi biri için para en kolay verilecek şeydi. Ancak evlatlık iddiasından vazgeçmeyen derviş, "Hayır baba," dedi. "Zaten o adama para verdiğini gördüm. Beni yine bu dünyaya borçlu bıraktın ama ödeyeceğim." Dervişle kendisini seyredenlerden fena halde sıkılan İhsan Said, sözde oğlunun kirli yanağına şöyle bir dokunduktan sonra zavallıyı oracıkta bıraktı. Köprü boyunca ahşap döşemeler üzerinde Eminönü'ne acele adımlarla yürürken dağlarda dolaşa dolaşa aklını kaçırdığı aşikar Ali İhsan arkasından şöyle bağırıyordu. "Baba, bu parayı sana ödeyeceğim." İhsan Said Eminönü'ne geçtiğinde oğlu yine bağırdı. "Babacığım, bu parayı sana ödeyeceğim." Adam sirkeci garına doğru yürürken oğlu yine bağırmıştı. "Babacığım, mutlaka ödeyeceğim." Babası gardan içeri girdiğinde Ali İhsan minnet duygularıyla adeta kendinde şunları fısıldadı. "Ödeyeceğim." Derken trenin düdüğü işitildi. Tren Ayastefonos'a doğru ilerlerken İhsan Said kompartımanda Bevval'in kendisine ne kadar sadık kalabileceğini düşünüyordu. Bir defasında odasında mikrofon başındayken tüyleri ürperir gibi olmuş, Allah biliyor ya, arkasını dönüp bir bakmaya cesaret bile edememişti. Çünkü elinde havaya kalkmış bir keser olduğu halde Bevval'in arkasında olduğundan emindi. Ne demeli? Ecelinin geldiğine inandığından kelime-i şehadet bile getirmişti. Ancak tahta zemin üzerinde giderek uzaklaşan gıcırtıları işittiğinde avukatlar ve icabında açılması için onlara teslim edilen şantaj evrakını ihtiva eden mühürlü zarflar var olduğu için Cenab-ı Hakk'a şükretmişti. Adamın ona diş gıcırdattığı aşikardı. Zaten fırsatını buldu mu zıddına zıddına gider, tembihlerine fazla kulak asmaz, emirlerini yerine getirmeyi de sürüncemede bırakırdı. İhsan Said, "Haydi Bevval, bir orta kahve yap," demeye görsün. Adamın yüzü alabora oluverir, öfkeden tıkacının attığı her halinden belli olurdu. Bevval'in tüyler ürpertici bir alışkanlığı da mekanı bellediği mutfakta masatla bıçak bilemekti. Yukarıdaki odasında İhsan Said mutfaktan gelen şakşuk sedalarını işitince kanı donar, elini boğazına götürüp şah damarını bir yoklayıp nabzına bakar, işte bu damarın bir gün deşilip kanının nasıl tavana kadar fışkıracağını düşünüp evham edince de aynı eli bu kez yeis içinde alnına yapışırdı. Neyse ki mutfakta nargilesini tütürürken Bevval'in kendi kendine söylenip sokurdanma huyu da vardı. Ara sıra ses seda etmeden kapıya gidip kulak kabartan Ali İhsan Said, aşağı yukarı şuna benzer laflar eden Bevval'in niyetlerine, dolayısıyla kendi akıbetine dair kıymetli ipuçları edinirdi. "Yoh kayfe yap, yoh derliğimi gedir, dümbüh, gebe şaki, yoh dalgayı ayarla, Yok gazana gömür at. Yok uyuma, yok kalkma. Hıyara. Yok yemeği pişir. Yok helaya su dök. Yok odanın dozunu al. Ibına. İhsan Said günün birinde hem Bevvali hem de Paşaoğlu'nun kasasında bulduğu galenli bir ahizeyi denemek istemiş ve bu aleti yanına aldıktan sonra Bevvali Mürsile'nin mikrofonunun başına geçip fasıla vermeksizin dedesinden dinlediği Hayber Cengi hikayesini anlatmasını tembihlemişti. Bakalım adam İhsan Said binanın dışındayken onun dediğini yapacak mıydı? Dışarı çıkıp iki ağacın arasına tel gerip bu anteni ahizesine bağlayan İhsan Said, kulaklığı başına taktıktan sonra gerçekten de adamın söz konusu hikayeyi sanki torunları oradaymışlar da onu dinliyorlarmış gibi heyecanla anlattığını işitince ahizenin sesi artıran kısmı yanı sıra uşağının da yüksek sadakatinden sanki emin olmuştu. Daha sonraki bir gün Ayastefonos'ta trenden indiğinde Bevval bir beygir koşulu arabada onu götürmek için bekliyor, bir yandan da ağlıyordu. Ancak üzgün sayılmazdı, sadece korkmuştu. Yemin billah ederek efendisine artık her ne olduysa o şeyi kendisinin yapmadığını anlatmaya çalışıyor ama eli ayağı gevşediğinden ağzında dili dönmüyor ve muradı meramı anlaşılamıyordu. İhsan Said nihayet odasında ta Paşaoğlu zamanından kalma Hering, Hol, Mervin imalatı çelik kasanın açık olduğunu öğrendi. Bu şifreli kasayı stetoskopla açtığında içinde sadece 15 mecidiye görmüş. Şifreyi değiştirdikten sonra da kapağı kapatmıştı. Ancak bu sabah Bevval odayı temizlemeye giderken ayak sesleri duymuş, eline o meşhur keserini alıp merdivenleri çıktığında da kimsecikleri görememişti. Ama kasanın kapağı sonuna kadar açılmıştı. Ayrıca dediğine bakılırsa üstüne bir de zarf konmuştu. İhsan Said Bevval'e beygiri kırbaçlamasını söyledi. Kambur'un savurduğu kırbacı yer yemez kişneyen hayvanı dört nala koşturup binaya vardıklarında nefes nefese kasanın başına giden İhsan Said gerçekten de üstünde bir zarfa rastladı. Açıp baktığı vakit kağıtta şunun yazılı olduğunu gördü. Oğlun Ali İhsan'ı sakın terk etme. Sübhanallah. Üstelik bu İhsan Said'in kendi el yazısıydı. Allah'ın işine bak ki zarfın üzerindeki mühür de ona ait. Kendini daima geleceği hesaplamak zorunda hissetmiş, İhsan Said'in beyni bulanmıştı. İşin fena yanı bu adamın canı tezdi. İşin esrarını oracıkta öğrenemezse meraktan çatlardı. Üstelik binaya girip ta kasaya kadar yaklaşan ve bir de kapağı açmakta mahir, meçhul bir şahıs olduğunu göre varlığı da tehlikede görünüyordu. O gece bir şişe Chateau Margaux kazanmak için yanıp tutuşan Rebaz çıkıp geldikten sonra şatranç meraklısı Alman'la muhabere için mikrofonun başına geçti geçmesine ama bir 200 mark kazandıktan sonra bile aklı hala bu esrarengiz olaydaydı. Rebaz'ı ertesi hafta yine gelmek üzere cebinde şişesiyle yolcu edip Bevval'e de şalteri kapattırdıktan sonra odasındaki yatağına uzanan İhsan Said gözlerini yumdu. Galiba rüya görüyordu. Biri içeride kasanın başında şifresini daha 5 saat önce değiştirdiği tamburayı sağa sola çevirmekteydi. Haşa, sümme haşa. Rüya falan değildi bu. Gözlerini açıp yatağından doğrulan İhsan Said pencereden sızan ay ışığında kasa kapağının gırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr görünce beti benzi attı. Neden sonra içi bir nebze huzur bulur gibi olunca titremesi azalan elleriyle kibrit çakarak mumu yaktı. Eli yastığının altındaki, aslında eli keserli bevval için sakladığı 38'lik kolta gitti. Ancak odada kimsecikler olmadığını hissedince vazgeçti. Elinde mumla kasaya bakan İhsan Said, esrarengiz bir zarfı bu kez Çin'de, Mecidiyelerin tam üstünde gördü. Ama kasada kocaman bir paket de vardı. Allah'ın hikmeti, zarfta yine aynı şey yazılıydı. Hem de onun el yazısıyla. Oğlun Ali İhsan'ı sakın terk etme. Eli ayağı çözülen İhsan Sait bu kez mühürlü kağıt paketi yırtıp açtı. İçinde tuhaf tuhaf ama gayet düzgün makine çizimleri vardı. Mum ışığında bir süre inceledikten sonra bunların silindirleri 360 derece açılmış bir yelpaze ile benzer şekilde sıralı bir motorun çizimleri olduğunu anladı. Pistonları, şerare fitilleri, müzerriki ve mustafimesi ve hatta tahliye subapları çarşaf gibi kağıtlara çizilmişti. Silindirleri yelpazevari sıralanmış motorun kum kalıplara ve piston halitalarına varıncaya kadar bütün hesapları yapılmış olmalıydı. Ki her bir parçasının ebadı milimi milimine belirtilmişti. Ne garip ki açıklamalar hem Fransızca hem de İhsan Sait'in bilmediği bir lisanın kargacık burgacık hurufatıyla yazılıydı. Ayrıca meçhul kişi motor çizimlerine şöyle bir pusula da iliştirmişti. Derhal Galata'daki Japonya Ateş Emiriteri ile temasa geç. Silindir bloğunu Osaka Silah Fabrikası'nda yaptır. Shokai Otomobil Kumpanyası ile de temas kur. Motoru buradaki Kamonosuke Uchiyama'ya yaptır. Kurup değil, İhata çeliği kullansın. Nirayama'daki fırını da alüminyum dökümü için hazır tutsunlar. Elindeki parayı buna yatır. Bana güvenmen için sana şunu söyleyeyim. Yarın gümrük resmi %8'den 11'e çıkacak. Ancak bu iradın %3'ü Rumeli'ye gidecek. İhsan Sait sabahın ilk horozu ötene kadar aç karnına 7 fincan kahve içti. Bevval beygiri kırbaçlayıp onu Ayastofanos istasyonuna götürürken gece o saatten sonra başı yastık yüzü görmediği için gözleri uykusuzluktan buğuluydu. Düdüğünü öttürüp istasyondan ayrılan tren hızla yol alırken kompartımanın penceresini açıp dirseklerini dayadı. Lokomotifin bacasından havaya saçılan is ve kurum mahmur gözlerine kaçıp yaşartmasına rağmen hala sağ tarafa bakıp ufukta yedi kuleyi seçmeye çalışıyor, gümrük resmi hakkında verilen haberi teyit etmek için sabırsızlandığından ayaklarını yere vuruyordu. Nihayet bir padişahın boğulduğu ve savaş zamanları hesaba gelmez Frenk sefirlerinin tıkıldığı zindanın önünden geçti. Sirkeci'de indikten sonra doğruca konsolit hanına yollandı. Hayretler olsun ki neşe ve keder nidaları ta uzaktan işitiliyordu. Kağıt alıp satanlar bazıları sevinçle hayırlı olsun, gümrük resmi %11'e çıktı veya hayırlara vesile olsun inşallah. Bu gece herkes Supanek birahanesine davetli diye bağırırken bazıları da başlarını öne eğmiş kıymeti sıfıra düşen senetlerini öfkeyle yırtıyorlardı. O sırada bir silah sesi işitildi. Servetini kaybeden biri kendini kafasından vurmuş, Allah'tan kurşun kafa derisini sıyırıp geçmişti. Başından kanlar aktığı halde onun bunun yakasına yapışıyor, "Yandım! Bittim, her şeyimi kaybettim, çoluk çocuk artık aç, mahvoldum," diye feryat ediyor, kendisine Cenab-ı Hak'tan umut kesilmeyeceğini anlatmaya çalışan bir imamı da silah sesi kulağını sağır ettiği için işitemiyordu. İhsan Sait ziyadesiyle tedirgindi. Konsolit hanından çıkıp Japonya Ateşe Militeri'nin kaldığı iki katlı ve gösterişli binanın önünden geçti. Pencereden Ateşe'nin çekik gözlü katibini gördü. Adam ayaktaydı ve göz göze geldiler. Katip nazikçe başını öne eğip her ne kadar sokakta ise de İhsan Sait'e selam verdi. O da nezaketen selamı aldı. Bir an duraksadı ve binaya girip o nazik katiple konuşmak istedi. Ancak bunun yerine yüksek kaldırıma yürüdü ve bir fotoğrafi dükkanına girdi. Çıktığında arkasında dükkanın çırağı vardı ve oğlan bir fotoğrafi aleti, sehpa, magnezyum lambası gibi edevatı taşıyordu. Gel gör ki İhsan Sait işkillenmekte pek haklı çıkmayacaktı. O gece yatmadan önce kasanın tam önüne bir üç ayaklı sehpa üzerinde olduğu halde fotoğrafi aletini yerleştiren İhsan Sait, bromürlü plağı alete taktı. Obturatörün balonuna ikinci bir delik açıp buraya ince bir hortum bağladı. Hortum bir meksefeye gidiyordu. Öyle ki ve balona basıldığı vakit hem fotoğrafi aleti resim çekecek hem de meksefe elektrik salarak magnezyum lambasındaki flaş tozunu patlatacak, ortalık apansız gündüz gibi ziyaya boğuluverecekti. İhsan Sait Halıyı kaldırıp balonu gizledi. Tertibat hazır olduğuna göre artık gönül ferahlığıyla yatabilir, huzurlu bir uykuya dalabilirdi. Ne var ki sinirleri biraz bozulduğu için uyumakta zorlanıyordu. Belki faydası dokunur diye gözlerini yumdu. Rüyasında bir mağaradaydı. Bu karanlığın içinde nereden geldiği belli olmayan garç gurç diye bir takım sesler işitiliyor ve enikonu korkuyordu. Mağaranın çıkışını bulmaya mecburdu. Durmadan ve durmadan yürüyor ama karanlıktan bir türlü selamete çıkamıyordu. İşin fenası daima olduğu gibi arkasına dönüp bir nazar etmekten de ödü patlıyordu. Neden sonra içinden bir ses "Korkma, arkana bir bak" deyiverdi. İhsan Said mağarada eli ayağı titreye titreye başını gerisine çevirdiğinde mağaranın çıkışını yani gözlerini kamaştıran o muntazam, muazzam aydınlığı görüverdi. Patlayan magnezyum lambasının ziyasıyla uyanan İhsan Said, kasanın yine açık olduğunu fark etti. İçindeki koca paketi hiç ilgilenmeden bir kenara koydu. Mühürlü zarfı sıkıntıyla açtı ve üzerindeki şu ifadeyi sıkıntı ve bıkkınlıkla okudu. Oğlun Ali İhsan'ı sakın terk etme. Bakalım kimmiş bu namussuz diye söylene söylene bromürlü plağı ziyadan koruyucu kılıfını taktıktan sonra fotoğrafi aletinden çıkardı. Sabahı zor etti. Cebinde plak olduğu halde Avrupa'yı saatte 9 treniyle Sirkeci'ye gönderdiği Bevval, Abdullah biraderlerin stüdyosunda yıkanıp agrandize edildikten sonra tab edilmiş ve üstüne üstlük hiç gereği yokken altın yaldızla çerçevelenmiş koskoca bir fotoğrafla akşamüstü çıka geldi. Sabahtan beri Bevval'i bekleyen adam heyecanla paketi açtı. Fotoğrafa baktığında gördüğü şahıs, aksi tesadüf, İhsan Said denilen namussuzun bizzat kendisiydi. İşin garip yanı, sol yanağında derin bir yara izi vardı. Ama pantolonu ütülü ve iskarpinleri pırıl pırıl olduğu halde adam yani kendisi, baş parmaklarını pantolon askılarına geçirip kasıldığına bakılırsa bir de kibirle poz vermişti. Üstüne üstlük gece kurduğu tertibatı harekete geçiren obturatör balonunun halı altında olduğunu adı gibi bildiğinden olsa gerek adeta gösteriş ve nam olsun diye işte tam buraya bile bile basmış görünüyordu. Demek heyhat, demek ki İhsan Said bir somnambüldü. Demek ki gece mışıl mışıl uyuduğunu sana dursun, yatağından kalkıp hala uyuduğu halde bir takım hatlar karıştırıyordu ve demek ki seyri filmenam illetinden mustarip bu adamcağız, yani artık nereden ve hangi usullerle haber aldıysa gümrük resminin %11'e çıkacağını bir gün önceden haber vermek suretiyle yine kendi kendisinin itimadını kazanmaya çalışan bu herifçioğlu, demek ki seciyesiz bir batakçı, haysiyetsiz bir düzenbaz, ciğersiz bir kaşkarikocu olan İhsan Said'in yine bizzat kendisiydi. İhsan Said ne mal olduğunu bilirdi. Onun bütün hayatı dubara, kafes, güm, bom, kıtır, polim, tıraş, dümen ve katakoftiydi. Bu yüzden kendisini sonu belli olmayan bu maceraya sürükleyip çaparize getireceğinden çekindiği, o fotoğrafta kibirle poz vermiş tırnaksıza yani bizzat kendisine pek itimat etmiyordu. Çünkü İhsan Said kendi ipiyle kuyuya inmezdi. Kasada bulduğu talimatları yerine getirse ihtimal ki adam kendisine kamış kordu. Bu hamiyetsiz biriktirdiği bütün serveti Anadolu edebilirdi. Her ne kadar bizzat kendisi olsa da fotoğraftaki madikçinin tıraş salladığı ve vaat ettiği ne varsa silmesinin yüksek ustura olduğuna kanaat getiren İhsan Said, ders adette bir somnambülü yine kendisinden koruyacak kişi olan hekim Jacques Karakoy'a muayene olmaya karar verdi. Uyku ölümün kardeşi olduğuna göre dalacağı depderin bir uyku fotoğraftaki haliyle o şahsın ölümü olacaktı. İhsan Said, Jacques Karakoy'un kabristan sokağı 28 numaradaki muayenehanesine gittiğinde vakur ve izzeti nefsine düşkün görünen bu hekim hastasına başını kaldırıp bakmaya bile tenezzül etmedi. Çünkü Sorbonne'da dirsek çürütüp tam 12 sene tıp tahsil etmiş, her biri birer allame olan hocalarca tedip ve terbiye edilmiş ve ciltlerce kitabı sular seller gibi hıfzedip tıp ilmine vukuf hasıl etmişti. Bu haliyle hele hele Dersaadet gibi bir yerde tek olunca burnunun büyümesi kaçınılmazdı. İlminde derya gibi olduğundan müşterilerini bir iç dünyaya sahip, şahsiyeti ve umutları ve en önemlisi bir ruhu olan insanlar gibi değil de kendisine para ödeyecek bedenler olarak görmeyi huy edinmişti. Bu bedenlerin canlı olmasını elbette tercih ederdi. Çünkü ölüler para ödeyemezlerdi. İşte bu yüzden Jacques Caraco, İhsan Said'in hüviyetine değil mahiyetine itibar etti. Onun önce esrarengiz bir şuanın ışıdığı bir perdenin arkasına geçirip bedeninin içine bir göz attı. Ardından stetoskopla orasını burasını dinledi. Göz bebeklerine baktı. Lalet tayin bir insanın akıl sır erdiremeyeceği türlü muayeneden sonra ona 5 gram sucref de valerien, 3 gram bromür de potasyum, 40 gram sirup de opium ve 150 santim mekabında ödomelis karışımı bir şurup yazdı. Reçeteyi aynı sokağın karşı tarafındaki eczacı Alalu'da yaptıran İhsan Said, o gece akşam yemeğinden sonra bu ilaçtan bir yerine iki, yatmadan önce de iki yerine dört çorba kaşığı içip derin bir uyku uyumasına rağmen sabah kalktığında kasanın kapağının yine ardına kadar açık olduğunu gördü. Üstelik geceden şifreyi değiştirip sıkı sıkı kapatmasına rağmen. Üstünde gecelik entarisi, kafasında takke ve ayağında terlikler olduğu halde kasanın başına gitti. İçine büyükçe ama ince bir zarf konmuştu. Biraz sinirlenip sıkılan İhsan Said zarfı açtı ve güzeller güzeli Prenses Dojira'nın o fotoğrafını gördüğü anda yüreceği çarpmaya başladı. Beyaz bir bluz giymiş, kadının saçları dalgalı, dudakları biçimli, güzel gözleri anlaşılan yeşildi. Prenses gülümsüyor ve yüzünden iyilik akıyordu. Kucağında siyah beyaz ve ince bir kedi vardı. Hayvancağız kollarını prensesin boynuna dolamış, o da objektife bakıyordu. Saçı başı dağınık olan İhsan Said, gayri ihtiyari eliyle tepesini sıvazlayıp saçlarını bir düzeltti. Fotoğraftaki prenses onu mest etmişti. Ama zarfta bir de mektup vardı. Aceleyle mektubu açan İhsan Said, kalbi güm güm ata ata şu satırları okudu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 92.